Yazıyı okumak için yakın köylerden birinin arzu halcesine gidilmiştir korkusuyla içine kıskançlık bürüyen adam üst üste şöyle dedi durdu. Ne mektup geldi ne de bir mektuba karşılık yazdım ben. Ne kimsecikler bir satır yazı okuttu ne de gelip bir pul alan oldu. Benden başka da nerede pul bulacaklar? 20 günden fazladır tek bir postacı yaklaşmadı köyümüze. O zaman dul taze bu işte bir sakatlık sezdi. Her gittiği yerde birinciliğinin karısı yalan söylüyor. Mektup falan aldığı hep uydurma. Demek ki kocası bırakıp onu kaçmış diye fısıldadı durdu. Zaten o Mahut yeni elbise yüzünden kavga etmemişler miydi? Bağırıp çağrışmalarından bütün köyü ayağa kaldırmışlardı. Erkek karısını yere yuvarlamış kıyasıya da dövmüştü. Günahı çocukların boynuna. Onlar böyle söylüyorlardı. Bu dedikodular ananın kulağına varınca o hiç bozmadan gene de mertçe sözün doğru olduğunu hatta o mavi elbiseyi bile bu uzak yolculuk için diktiğini iddia etti durdu. Onlar başka yüzden kavgaya tutuşmuşlardı. Mektuba gelince o zaten böyle bir şey dememişti ki ortada mektup yoktu. Haberi köyden geçen bir satıcı bir çarçı getirmişti. İşte zavallığına böylece kurnazlık taslayarak yalan söyleye duruyordu. İhtiyar nene bu masala candan yürekten inanıyordu. Sık sık oğlunun ileriki muhayyel zenginliğinin lafını açar dururken ana hiçbir şey belli etmeden sakin bir yüzle bu lakırtıları dinliyor. Kocalarının yüzüstü bırakıp gittikleri kadınlar gibi hiç de ağlamıyor, kızarıp bozarmıyordu. Böylece eninde sonunda herkes bu hikayeye pekala kandı. Dedikoduyu ortaya çıkaran dul kadın bile nihayet çenesini kapamaya mecbur oldu. Sadece kafası ipek işlerin üzerinde zehirli sesiyle görürüz elbette. Bu işin de bir sonu var. Bakalım para yollayacak mı? Mektup yazdıracak mı? Bir daha hiç dönüp gelecek mi? Diyordu. Köyü birkaç gün harekete getiren bu küçük olay böylece kapandı. İlgi ve meraklar başka şeylere çevrildi. Kadın da uydurma masalı da unutulup gitti. İşte o vakitti ki ana eteğini beline sokup bütün gücü kuvvetiyle iş başına geçti. Yedi gün çoktan uçup gitmiş, kocası dönmemişti. Arada pirinçler olgunlaşmış, sararmışlar, biçilme kıvamına gelmişlerdi. Erkek gene de ortalarda yoktu. Kadın ürünü tek başına topladı. Sadece emmi oğlu kendi pirincini biçip demetledikten sonra geldi, 2 gün ona yardım etti. Kadıncağız bundan çok memnundu ama bu adamdan biraz da çekiniyor, ürküyordu. Çünkü az ve seyrek konuşan bu erkeğin ara sıra öyle kısa, öyle sade sorguları vardı ki bunlara doğru cevap vermemek pek zordu. Ama adam hiç konuşmadan çalıştı, pek gerekli tek tüp bir iki lakırtı etti. Yalnız iş bittikten sonra mal sahibine pay ayırma vaktinde de hala seninki dönmemiş olursa ben gene bir yol yardım ederim. Neden dersen yeni kahya inoğlu inmiş. Yalnız başına karı kısmı başa çıkamaz o herifle dedi. Kadıncağız sadece Allah razı olsun diye mırıldandı. Bu yardım sözü hoşuna gitmişti. Çünkü mal sahibinin yeni adamını iyi tanımıyordu. Oralarda yeni yeni gözükmeye başlayan bu kahyanın düzenbaz, yüze gülücü bir hali var diyorlardı. Artık günler yerine aylar geçmeye başlamıştı. Ve ana gene her sabah şafak sökmeden ihtiyar nene ile çocuklar uyurken kalkıyor, işinin başına seyirtmeden onların yemeğini hazırlıyor, uyanınca hemen görecekleri bir yere koyuyor, sonra da mini mini koltuğun altına sıkıştırıyor, bir eline de kısa saplı kıvrık tırpanını aldığı gibi tarlanın yolunu tutuyordu. Artık küçük oğlu kendi kendine oturabilecek kadar olmuştu. Kadın onu yere koyuyor, havasına bırakıyordu. Varsın oynasındı. O da elleriyle toprağı avuçluyor, ağzına götürüyor. Bu toprağı yiyor, geveliyor, sonra tadını beğenmeyip tükürüyordu. Ama aradan biraz geçer geçmez unutuyor. Gene bu işe başlıyor, ağzı yüzü çamurlu bir salya içinde kalıyordu. Hoş, ne yaparsa yapsın anasının ona bakacak, aldıracak hali yoktu. 2 kişi yerine çalışması lazımdı. O da bu işi olanca kuvvetini vererek başarıyordu. Çocuk mu bağırıyor, ağlıyordu. Koh, versin beklesin de. Pek yorulunca şöyle bir soluk almak için oturuyor, memesini çocuğun çamurlu ağzına dayıyor, kendine de bulaşan kiri pisliğe aldırmadan yavrusunu emziriyordu. Sararmış dimdik pirinç başaklarını tutam tutam her seferinde iki büklüm ola ola biçti, demet etti. Hamam vakti adet olduğu üzere filenciler ve yerde kalan başakları toplayıcılar tarlasına doğru yaklaştılar mı, onlara terden, topraktan siyahlanmış, kirlenmiş, ölesiye çalışmaktan süzülmüş, zavallı yüzünü çeviriyor, afası çıktığı kadar bağırıyor, küfürler savuruyordu. Allah'tan başka yardımcısı olmayan erkeksiz bir kadının tarlasına gelip de dilenmeye utanmıyor musunuz? Yüzsüz, edepsizler! Ben sizden fıkarayım be! Soygunculan mı çıktınız? Ne yerde kalanı toplayacak mısınız? Çekin bakayım arabanızı! Diyordu. Geçmişlerine, geleceklerine lanet okuyarak onlara öyle çıkışıyor, ağzına geleni öyle bir söylüyordu ki saatine rastlarda kadının bedduası tutuverir korkusuyla nihayet onlar da zavallının tarlasına dokunmaktan vazgeçiyorlardı. Biçme işi tamamlandıktan sonra demetleri birer birer evinin avlusuna taşıdı ve camızı en geri usulde taş bir merdaneye koşarak mahsulü dövdü, tokmakladı. Sonbaharın bütün o durgun sıcak günlerinde kendi canını da hiç esirgemeden sabahtan akşama kadar hayvanı yürüttü, durdu. İyice dövülüp taneler ayrılınca boşalan samanı topladı, yığdı, rüzgar estikçe de harman savurdu. Artık küçük oğlanı da zorla çalıştırıyordu. İşi haytalığa vurup aklına fazla oyna verdi mi bu dayanılmaz yorgunlukla çileden çıkmış bir halde yavrucağı pat küt dövüyordu. Yalnız samanı külah biçiminde tınazlamayı beceremeyeceğini anladı. Çünkü her vakit bu işi kocası yapardı. Hem de öteki didişmelerden çok bundan hoşlanır, samanı kesmeyi seve seve özene bezene tınazlar, istifin en üstünü de güzelce bir kat çamurla örterdi. Ana emmi oğluna gitti. Bu seferlik bir yol nasıl yapıldığını gösteriverirse, gelecek yıl erkeğe dönmemiş bile olsa oğlu ile bu işin üstesinden gelebileceğini söyledi. Emmi oğlu, peki olur yerine başını salladı, geldi. El birliğiyle işe koyuldular. Adam tınazın tepesinde duruyor, kadının eğile doğrula fırlattığı samanları düzlüyor, biçimliyordu. İşte böylece mahsul sıkı sıkı yerleşmiş, bastırılmış oldu. Hiç durup dinlenmeden çalışa yorula ana öylesine zayıflamıştı ki sanki etleri eriyivermişti. Güneş altında kapkara kesilmiş yüzünde canlı bir renk olarak kırmızı yanaklarıyla kızıl dudakları kalmıştı. Böyle olduğu halde gene de memeleri süt doluydu. Bazı kadınlar vardır ki yedikleri her şeyi taşıdıkları veya emzirdikleri çocuğa yaramadan sade kendilerini yağlandırır, besler. Oysa bu kadın ana olmak için yaratılmıştı ve çocuğun doyması uğruna adeta iliği kemiği kuruyordu. Nihayet mahsulün mal sahibiyle paylaşma günü geldi çattı. Bütün köyün ve etraftaki tarlaların sahibi olan bu zengin adam uzak uzak bir şehirde rahat, aylak bir ömür sürerdi. Bütün bu arazi ona dedelerinden miras kalmıştı. Kendisi bir defa bile canını zahmete sokup gelmez, yerine kahyasını yollardı. Bu seferki gelen yeniydi. Çünkü eskisi 20 sene içinde işten el çekecek kadar küpünü doldurmuş, zenginleştiği için 2-3 ay evvel efendisinin yanına çıkmıştı. Kahya birer birer köyün her çiftçisine uğruyordu. Onlara geldiği vakit ana da mahsul yığılı avlusunda kapısının önünde ayakta duruyordu. Mal sahibinin bu yeni adamı uzun boylu, üstü başı tertemiz, gümüş ipekler giymiş, ayağında deriden kunduraları olan uzun lafın kısası tepesinden tırnağına kadar tam bir şehirliydi. Yumuşacık olduğu görünüşünden belli, geniş ellerini sık sık kazıtılmış bıyıksız dudağına sürüyor, her kımıldanışında ağır lavanta kokuları saçıyordu. Ona o yaklaşınca geri çekildi. ''Bu evin çiftçisi nerede?'' diye bağırınca cevap vermedi, sustu. İhtiyar söylesin diye bekledi. Yine de düdük gibi sesiyle, ''Oğlum şehirde çalışıyor.
Topraklarımızı biz de kirletiyoruz, dedi.
Ana, emmi oğlunu çağırtmaya çocuğu yolladı. Ve yabancıya sade adet olduğu üzere sefa geldin demek, çay ikram etmek için yaklaştı. Ama adamın onun yüzünü, çıplak ayaklarını nasıl ateş dolu bakışlarla süzdüğünü fark etmekten de geri kalmadı. Emmi oğlu gelip de kahyeye verilecekle kendi paylarına kalacak ürünü ölçeklemeye başlayınca, ana komşularının ne doğru bir adam olduğunu bilmenin verdiği huzur içinde bir kenara çekildi, hiçbir şeye karışmadı. Yalnız kendi zahiresinin azaldığını, yarılandığını gördükçe bütün ödek köylerin de duyduğu yürek sızısıyla onca emekler vererek elde edilen mahsulün böyle yabanın iki dirhem bir çekirdek adamı uğruna elden gidip vermesine içi yanıyordu. Öteki çiftçiler de tıpkı ana gibi mahsullerini içleri gide gide veriyorlardı ama ağızlarını açıp bir şey söyleyecek olsalar başlarına gelecek belayı bildikleri için tarla sahibinin payından başka üstesine kahyeye de bir iki semiz tavuk, bir ölçek pirinç, yumurta hediye ediyor, hatta bazen avucuna azıcık bir para bile sıkıştırıyorlardı. Paylaşma işi bittikten sonra kahyanın şerefine ziyafet çekiliyor, bu ziyafete her evden bir türlü yemek hazırlanıp veriliyordu. Bu, erkeksiz, tek başına çalışma yılında bile kadıncağız adetlerin dışına çıkmadı. Ve tavuklardan birini kesip hafif ateşte haşlayarak güzelce pişirdi. Tencereye indirdiği zaman tavuğun biçimi hiç bozulmamıştı. Derisi bile delinmemişti ama o kadar gevşecik pişmişti ki şöyle değneklerle dokunur dokunmaz dağılacaktı. Tavuğun kim bilir ne güzel tadı olduğunu düşünmek, saatler saati pişerken onun o mis gibi kokusunu duymak hiç de çocukların harcı bir iş değildi. Bunun için de bir türlü mutfaktan anılarının bacağının arasından çıkmıyorlardı. Küçük oğlan içini çeke çeke, "Ah şu tavuk bizim için bitseydi ne iyi olurdu. Bari bir yol biz de tavuk yesek anne," diyordu. Yorgunluktan büsbütün hırçınlaşmış olan anne. "Haddimize mi düşmüş bizim? Tavuk etini sade zenginler yer," diye cevap veriyordu. Ona böyle dediği halde bir ara buldu. Az evvel başında erkeklerin oturup yiyip içtikleri üzeri artık kemiklerle dolu ziyafet sofrasına sokuldu. Tavuğundan kalmış bir kemik parçasını aldı. Üstünde daha azıcık et ve deri sallanıyordu. Hemen usulcacık yalasın diye buna oğlana verdi. "Gayret et, çabuk büyümeye bak da onlarla beraber sen de bu sofraya otur, yemek ye," dedi. Çocuk saf gözlerle anacığına baktı. "Ama bakalım babam izin verir mi?" diye sordu. Ana acı acı, "Dönmezse baban, onun yerini sen alacaksın, bunu unutma," dedi. Yol ilerleyip gidiyordu. Gün sonlarına gelinmişti. Çocuklar yatağın içinde yanlarında başka birinin daha uyumuş olduğunu pek hatırlamıyorlardı bile. Artık ihtiyar nene de ağrılarından, sızılarından başalıp öyle eskisi gibi sık sık oğlunu soramıyordu. Buz gibi rüzgarlar esmeye başlayalı ancak şöyle güneş görür, kapalıca bir köşeceğiz aramakla uğraşıp duruyordu. Değişen rüzgarlardan, bir de her yıl ona sıcaklığı biraz daha azalmış gibi gelen güneşten yana yakıla bir teviye şikayet ediyordu. Küçük oğlan artık kendisine vazife edindiği ufak tefek işleri sıralı sırasınca görüyordu. Yapılacak daha önemli iş olmayınca camızı dağa götürüyor, hayvan otlar dururken koca gün yasır tüstü yatıyor ya da kah bir mezarın üzerinden atlayarak, kah ölüm kabartılarına oturarak, otların arasından cırlaklar tutup bunları ince sazlarla ördüğü küçücük kafeslere hapsediyordu. Akşamları eve döndüğü zaman bu kafesleri kapının üstünde asardı. Cırlaklar öttükçe de mini mini ile küçük kız kardeşi pek sevinir, eğlenirdi. Ana gitgide kış yaklaştıkça dağ tepelerinin yabani otları kızardı. Aralarında biten çiçekler olgunlaştı. İçleri doğum doldu ve dağın kestirme yollarında sonbahar çiçekleri al al yıldızlarla sarı kasım patıları açmaya başladı. Artık kış yakacağını bir kenara koymak için otları biçmenin tam zamanı gelmişti. Bu işe çocuk da her gün anasıyla beraber gidiyordu. Kadıncağız koca tırbanıyla kuru otları kesiyor, demetliyor, yavrucak da otlarla ip örüp bunlara bağlıyordu. Dal sırtlarında yer yer mavi benekçikler gözüküyordu. Kurumuş, kızarmış otlar toplayan daha başkaları da vardı. Akşam olup güneş batınca herkes dağın yılan kavi bir şerit gibi uzanıp giden daracık geçitlerinden aşağıya evlerine dönüyordu. Her birinin omuzunun uçlarında iki koca ot yığını asılmış birer sırık vardı. Ana da böyle yüklü bir sırık taşıyordu. Çocuğun elinde, sırtında ise ikişer küçük demet bulunuyordu. Eve varır varmaz hemen ana gerilmiş memelerini rahatlattırmak için mini miniyi kucaklıyor, emziriyordu. Bütün gün sade pirinç suyundan başka ağzına bir şeye girmemiş olan küçük oğlan artık bu ana sütünü şapur şupur uzun uzun emiyordu. İhtiyar nene erkenden çöken bu soğuk gecelerde ısınmak için güneş batar batmaz yatağına giriyor, küçük kız da günün bu son ışıklarında tutuna tutuna dışarı çıkıyordu. Yarı aydınlıkta bile gözlerini açınca evvela can acısıyla bir yüzünü buruşturuyor, sonra eşeğe oturarak artık çalışmaya başlayalı beri bütün gün çok aradığı kardeşi gelecek diye memnun gülümsüyordu. Güz işte böylece geçti. Çift sürmek, ekin ekmek zamanları da geldi geçti. Ana oğluna bir yere sık, bir yere seyrek düşürmeden yolunca rüzgarın esişine göre elle tohum saçmasını öğretti. Sonra da kış geldi çattı. Buğday daha henüz filiz verirken toprak iyice oturdu. Artan soğuklarda da toklaşıp sıkılandı. Ana yatağın altında tuttuğu kışlıkları çıkardı, güneşe koydu. Bu çulları sırta geçirilecek hale getirmek için biraz düzeltmeye kalkıştı. Ama yaz ve güz işleri ellerini o kadar çatlatmış, yer yer yırtmıştı ki bu kaba pamuklu şeyler bile çatlaklara takılıyor, biçimleri hala güzel olan parmakları katılaşmış, dikişin üzerinde dimdik kala kalıyordu. Kapısının rüzgar tutsun diye açtığı kanadı önünde oturmuş, kendisini öğle güneşine vermiş, yamalamaya, dikmeye çalışıyordu. Evvela işi soğuktan en fazla canı yanan kaynanasının giyeceklerinden başladı. Bir iki gün yatakta kalarak sırtındaki kırmızı kefenli kırkayı çıkarıp vermesini söyledi. Kumaşla astarın arasından yaz başlarında çıkartmış olduğu pamuklu tabakasını tekrar yerine koydu, yerleştirdi. İhtiyar nene üstü sıkı sıkı örtülü yatağın içinde güle güle, sevine sevine söylenip duruyordu. Bakalım bu kefenini de parlayabilecek miyim? Yazın buna aklım yatıyor ama kış geldim içime kurt giriyor. Neden dersen kızım, artık yediğim içtiğim eskisi gibi ısıtmıyor içimi. Ah kızım ah, diyordu. Ana da dalgın dalgın. Yok canım, bana sorarsan daha sen çok, pek çok yaşayacaksın koca nene. Çünkü doğrusu ya, akranlarının hepsi de birer birer öbür dünyayı boyladı. Bak sen daha top gibisin. Bu dünyaya sağlam bağlamışlar seni. Öyle kolay kolay kopmayacak. Aramızda çok yaşayacaksın, dedi. Bu laflardan hoşlanan koca nene gülerek, öyle öyle, benim bayan pek sağlammış. Hem iş inada bindi galiba. Kolay gidicilerden değilim, dedikten sonra keyifli keyifli gülerek kefenli kırkasının sıcacık dikilip hazırlanmasını bekledi. Bu iş bittikten sonra ana çocuklarının çullarını düzeltti. Bir yılda üçü de o kadar büyümüşlerdi ki kızınkileri mini miniye, oğlanınkileri de kızına aktardı. Sade büyük oğlan açıkta kalıyordu. O ne giyecekti? Babanın içi pamuklu sertesiyle üç kıştır giydiği bir pantolonu vardı. Ana yaka ve kol ağızlarından yırtıkları dikmişti. Ama bir gün erkek öfkeyle camızın ağzından geçen ip fazlaca çekince hayvan can acısıyla bir silkinmiş, boynuzuyla hırkanın önünde koca bir kaba kaçmıştı. Hala da büyük büyük gözüküyordu işte. Anacağız bunu kesip onunla uydurmaya kıyamıyordu. Yüreği sızlaya sızlaya, evire çevire elindeki bu partallara bakıyor, bir karar veremiyordu. En sonunda ya bir gün çıkıp gelirse daha dursun bakalım, diye mırıldandı. Ama yavrucağın sırtındakiler hiç de havalara göre değildi. Sabah akşam serinliklerinde tir tir titriyordu.
Nihayet anası dayanamadı. Babadan kalan serte ile bir pantolonu kesip küçültmeyi göze aldı. Bu işi görürken nedense dişlerini sıkıyor, kendi kendine oyalamak istercesine yılbaşına gelirse eğer pirinç satarız, ona birkaç yeni esvap alırız. Kim bilir ne kadar da sevinir, diyordu. Kış da sırasınca geldi geçiyordu. Kadıncağız kocasını yortularda muhakkak eve barka döneceğini umuyordu. Çünkü o günlerde ölmemişlerse eğer dilencilerden gayri erkeklerin hepsi ocaklarına dönerdi. Şu bu sordukça da yılbaşı yortusunda gelecek, diyordu. İhtiyar nene günde en aşağı 20 defa
"Oğlum yılbaşında gelince"
diye tekrarlıyordu. Ara sıra köyün dedikodu düşkünü dul kadını sinsi sinsi gülümsüyor, yortu için hazırladığı yeni bir çift terliği işleye "Kocandan hiç mektup almıyor musun? Tuhaf doğrusu. Hoş, benim üstüme ne vazife ya. Şey söylüyordu Arzu Halcim" diyerek kadıncağıza gelip bir iğne batırıyordu. Ana o vakitler aldırmıyormuş gibi gözükmeye çalışarak "Ara sıra gelip geçenler oluyor. Onlardan haber alıyorum. Şimdiye kadar ne kocam ne de ben kesiden tekaz etmedik. Bir takım kargacık burgacığa oturup da mis gibi paramızı verecek değiliz ya. Hem elin adamı bakalım insan dediğini unutmadan yazabiliyor mu? Üstelik yazı dedin mi herkesin bilip göreceği bir şey demektir. Şayet bana bir mektup gelse bütün köy halkı duyacak. Ne var ne yoksa öğrenecek. Öyle değil mi? Doğrusu ya ben kendi hesabıma mektup falan göndermediğini hoşnudum" diyordu. İşte karşısındakini ayaklı tellalın dilini böylece ağzına sokturuyor ve kocasının yılbaşı yortusunda geleceğini söyleye söyleye kendi de gitgide buna inanmaya başlıyordu. Bayram günleri yaklaştıkça köyün içinde herkes hazırlıklara koyuluyordu. Ana da bir şeyler hazırlamaya başladı. Sadece çocuklar için yeni ayakkabı dikmek, elbiseleri yıkamak, mini miniye yeni bir başlık yapmakla kalamazdı. Kocasını da düşünmek lazımdı. Pek fazlasına varmadan sadece iki büyük sepete pirinç doldurdu, yüklendi, kasabaya gitti. Bir zamanlar kocasını tutturabildiği fiyattan bunları sattı. Böbürlenmeye hakkı vardı. Çünkü tek başına erkeklerle becerleşiyordu. Kazandığı para ile tanrıların önünde yakılan buhurlu mumlardan, sonra bir de sabanla çifte kullanılan herhangi bir aletin üzerine uğur getirsin diye yapıştırılan kırmızı yazılardan aldı. Yortu günü yapılacak çörekleri için gerekli yağı, şekeri de unutmadı. Bunlardan sonra elinde kalan para ile bir dükkana girdi. 6-7 metre mavi renkte pamuklu bir kumaşla başka bir mağazadan da bunu astarlamak için bir miktar çirişli pamuk istedi. Ana kocasının döneceğine o kadar emindi ki makası aldığı gibi elinden geldiği kadar özenerek kumaşı biçti. Kısa bir setre ile bol bir pantolon giysi pamukladı. Sıra sıra dikişler vurdu. Kumaştan bükülüp yapılma ve sıkıca dikilen düğmelerini varıncaya kadar her işini bitirdi. Ondan sonra bu elbiseyi güzelce kaldırıp sakladı. Hepsinde de bu hazırlanan elbiseler sayesinde evin erkeği artık iyiden iyiye yurduna, ocağına yaklaşıyormuş gibi bir his uyandı. Sayılı belli gün geldi çattı. Ama o gene de görünmedi. Sabahtan akşama kadar sırtlarında en güzel giyecekleriyle oturup durdular. Çocuklar tertemizdi. Bir yerlerini kirletmekten korkuyorlardı. İhtiyar nene yemeğini üstüne başına dökmemeye gayret ediyor. Ana da zoraki bir gülümseyişle boyuna "Belki daha gelir, ortalık kararmadı" deyip duruyordu. Adamın eski arkadaşları toplanmışlar ona "Safa geldin, hoş geldin" demeye içeri giriyorlardı. Ana onlara çörek ikram etti. Sorgularına şöyle cevap verdi. "Evet, biz de kocam gelecek diye umuyorduk ama efendisi onu çok seviyormuş. Ondan başka kimselere güvenemiyormuş. Demek ki böyle uzun bir yolculuğa çıkmasına bir türlü izin veremedi. Yanından ayırmak istemedi Sağar." Ertesi günü gelen kadınlara da hep aynı şeyi tekrarladı. Yalandan gülümsemelerle "Gelmediğine göre elbette yakında bir mektup alırım artık. Neden dönmediğini bildirecektir" diyor, lakırtıyı çeviriyordu. Günler böylece geçti.
çok tabi bir tarzda doğru söyler gibi konuştuğundan çocuklar da ihtiyarine de bu yeni havadise kandılar. Zaten ona öyle inanırlardı ki. Ama gece olup da simsiyah karanlıklar çöktü mü anacık sessizce acı acı gözyaşı dökerdi. Bazen erkeğinin elinden geçişini ağlar, bazen de onu el aleme karşı maskara ettiğini yahut bu kadınlığıyla tek başına kalıvermiş olmasına beslenecek bakılacak dört insanla geçiminin zorluğunu ağlardı. Bir gün gene gözyaşlarının bütün bu nedenlerini düşünürken bari şu el aleme karşı maskara olmak derdinden kurtulmanın çaresini aradı. Elbiseye, çörekleri yapmaya verdiği parayı, binbir dua ile yaktığı mumları, buhurları düşündü. Ne yaptıysa da işte kocası gelmemişti. Köyün baş dedikoducusu Musibetdu kadının sinsi bakışlarını gizli kinayeler savurarak pek öyle katakulliye gelir budalalardan olmadığını fısıldayıverişlerini, hatta gün geçtikçe temiz yürekli emmi oğlunun bile kocasının hala bir türlü dönemeyişine şaşa kaldığını şöyle bir gözün önünden geçirdi ve bari böyle ele güne rezil olmaktan kurtulmaya karar verdi. Gözyaşlarını dindirdi. Azıcık düşündü, bir plan tasarladı. Ellerindeki bilinç samanlarını şehre götürüp sattı. Kazandığı parayı aynı kıymette bir kaime ile değiştirdi ve kendisini hiç tanımayan şehirdeki bir arzuhalciye gitti. Yazıcısının Confucius mabedinin yanı başında küçücük bir kulübesi vardı. Ana adamın karşısındaki alçacık iskemleye oturdu. Gurbette çalışan evine barkından dönemeyen bir erkek kardeşim var. Köyüne bir mektup yazdırmak istiyor. Bu aralıkta hastalandı, yatıyor. Onun için yazılacak şeyleri size söyleyeyim diye beni gönderdi, dedi. İhtiyar gözlüklerini çıkardı. Yoldan gelip geçenleri seyretmekten vazgeçti. Bir sayfa temiz kağıt aldı. Kamış kalemini mürekkebe batırdı. Ananın yüzüne baktı ve "Evvel emirde biraderinizin ismi ne? Nerede oturuyor? Ve sizin adınız nedir? Onu söyleyin," dedi. "Kardeşim, mektubun köydeki karısına yazılmasını istiyor. Ben onun şimdi oturduğu şehirden geliyorum. Adamın lüzumu yok," diye cevap verdi. Ondan sonra kardeşi diye tanıttı ve vaktiyle çocukken adını duyduğu, uzak bir kentte yaşıyormuş gibi gösterdiği kocasının ismini söyledi. "Bakın, kardeşim karısına şöyle yazasınız istiyor. Güzel güzel çalışıyorum, yerimden hoşnutum, yediğim içtiğim kusursuz. Efendim de çok iyi bir adam. Bana sadece çubuğunu çayını hazırlattırıyor. Ara sıra da bir iki ahbabıma haber iletmeyi gönderiyor. Bütün işim bu. Karşılığına da hep karnım doyuruyor. Hem de üstelik 3 gümüş para alıyorum. Bunlardan 10 tane biriktirdim. Aynı sürümde geçen bir kağıt kaime ile değiştirdim. Bunu anama, sana çocuklara yolluyorum." Bunları söyledikten sonra hiç kıpırdamadan oturdu. İhtiyarın ağır ağır yazmasını bekledi. Bu iş uzun sürdü. Nihayet adam "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. Ana "Hayır," dedi. "Bir de şu var. Yazın ki yılbaşı yoğurtlarında gelemedim, kusura bakmayın. Zira efendim o kadar seviyor ki beni bir türlü yanından ayırmak istemedi. Ama kısmetse bir dahaki seneye gelirim inşallah. Yok, yine gelemezsem eğer aylığımdan biriktirdiğim parayı böyle yılda bir yollarım sana." İhtiyar tekrar işe başladı. Kadın azıcık daha düşününce "Şunu da koyun kuzum. İhtiyar anıma söyle, köye dönerken ona üçüncü kefenliği için buralarda satılan en âlâ cinsten kırmızı bir kumaş getireceğim," dedi. Mektup bitmişti. İhtiyar bunu imzaladı, zarfı kapatıp mühürledi, adresi yazdı. Bir pulun üzerine tükürdü, yapıştırdı. Gidip bildiği yerden mektubu güzelce yola çıkaracağını da yemin etti. İşte gözyaşlarını dindirerek kurduğu, tasarladığı plan buydu. 6. bölüm. 7 gün sonra omzunda çantasıyla bir postacı geldi. Bu yeni çıkmış bir adetti. Öteden beri müvezzinedir hiç görmemiş olan köylüler bu çeşit haber iletmeyi pek garip buldular. adeta mucize önünde şaşırır gibi afalladılar. Postacı çantasından bir zarf çıkardı. Ananın yüzüne dik dik bakarak "Niye atlı birinin karısını arıyorum, sen misin?" diye sordu. Kadıncağız bunun kendi yazdırdığı mektup olduğunu anladı. "Evet, benim," diye cevap verdi. "Al öyleyse, kocanın oturduğu kentten geliyor bu. İsmi de şurada yazılı işte," dedi. Kadın yalandan bir sevinmedir tutturdu. Çığlıkları bastı, ihtiyar kadına "Oğlundan haber geldi koca nene, oğlundan haber geldi," diye bağırdı. Çocuklara da "Babanız mektup yollamış, koşun koşun," diye seslendi. Mektubu bir an evvel okutmak için hepsinin de içi içine sığmıyordu. Ana elini yüzünü yıkadı, sırtına temiz bir hırka geçirdi, saçlarını düzeltti, topladı. O aralık kaynanası da karşıki komşu yengeye "Oğlumdan mektup geldi," diye bağırıyordu. O kadar seviniyor, gülüyordu ki boğulasıya bir öksürük tuttu. Emoğlu'nun karısı bu halsiz ihtiyar vücudun birdenbire uğradığı sarsıntı ve heyecandan ürktü, koştu. Kadıncağızın sırtını ovalamaya başladı. Bir yandan da o cana yakın haliyle tatlı tatlı "Aman kendine gel koca nene, sevinçten öleyim deme sakın," diyordu. Taranmış, temizlenmiş olarak çıka gelen anayı da görünce "Yetiş Allah aşkına, baksana şu zavallıya, oynattı mı nedir, oğlundan haber gelmiş diye at kalsın boğuluyordu," diye güldü. Arka yüzle devam ediyoruz.